Ayrım 4. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 45. Şu ana kadar meraklı okurlara olayların panoramik bir görünümünün sunulmasının tercih edildiği bir anlatıda, alışılmadık derecede ayrıntılı olarak aktarılan bu acıklı bölümün aktörleri, beklenmedik bir şekilde sahneye ilk çıktıkları anda yoksul köylüler olarak tanıtılmışlardı. Anlatıcı figürünün ihtiyatsızca ortaya koyduğu ve yüzeysel bir gözlemin sonucu olarak aktarılan bir izlenimden ibaret olan bu hatalı yargı hemen düzeltilmelidir. Yoksul ama gerçekten yoksul bir köylü ailenin arabası olamaz. Bunun ötesinde o denli yoksul bir aile katır gibi beslenmesi masraflı bir hayvanı da besleyemez. Doğrusu bu aile küçük bir çiftçi ailesiydi ve yaşadıkları mütevazi çevrede durumları iyi bile sayılabilirdi. Dil bilgisi açısından doğru cümleler kuracak kadar öğrenim görmüşlerdi. Bunun da ötesinde konuşmalarında kimilerinin içerik, kimilerinin öz, kimilerinin ise akıl olarak nitelendirdikleri unsur da bulunuyordu. Eğer böyle olmasaydı bekar halanın önceki bölümde geçen o güzel cümleyi sarf etmesi de mümkün olamazdı. Ölemeyenlerin öldüklerini anladıklarında komşular ne diyeceklerdi acaba? O halde zaman döngüsünü ve gerçekleri yerine oturtalım ve bakalım komşular ne diyorlardı. Alınan önlemlere karşın bir kişi arabayı görmüş ve ünün o saatte evden çıkmasını garip bulmuştu. Ailenin evden çıkışına şahit olan bu komşu da kendi kendine aynı soruyu sormuştu. Bu üçü bu saatte nereye gidiyorlar? Ertesi günde çok az değiştirerek aynı soruyu ihtiyar çiftçinin damadına sormuştu. Gecenin o vaktinde nereye gidiyordunuz? Sorusunun muhatabı çözmeleri gereken bir mesele olduğunu söyledi. Ancak komşu tatmin olmamıştı. Gece yarısı arabayla çözülmesi gereken bir mesele. Sen, karın ve baldızın birlikte. Ne garip bir durum, dedi. Garip olabilir ama gerçek bu. Peki gün ağarmaya başladığında nereden geliyordunuz? Bu seni ilgilendirmez. Haklısın. Özür dilerim. Bu gerçekten de beni alakadar edecek bir konu değil. Ama yine de kayınpederinin durumunu bilmek isterim. Aynı. Peki ya küçük yeğenin? O nasıl? Onun durumu da aynı. İyileşiyor olmalarına sevindim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Komşu birkaç adım attı, durdu, geri döndü. Ben arabanın arkasında bir şey görür gibi oldum. Öte yandan, eğer yanılmadıysam, baldızının kucağında da bir çocuk vardı. O halde büyük bir ihtimalle arabada üstü battaniye ile örtülü gördüğümde kayınpederin olmalıydı. Özellikle de. Özellikle de ne? Özellikle de geri döndüğünüzde arabanın arkasında hiçbir şey bulunmadı. Baldızının kucağında da çocuk olmadığı düşünüldüğünde durum daha da netleşiyor. Sen geceleri uyumuyorsun galiba. Doğrusu uykum hafiftir. Kolaylıkla uyanırım. Desene, tam biz giderken uyanmış sonra uyumuş, tam biz dönerken tekrar uyanmışsın. Ne tesadüf değil mi? Gerçekten de tesadüf diyorum ben. Tabii gerçekte ne olduğunu da sana söylememi istiyorsun. Sen de istiyorsan dinlemek isterim. Benimle gel. İçeri girdiler. Komşu üç kadını selamlayarak rahatsız etmek istemezdim dedi ve beklemeye koyuldu. Bunları bilecek ilk kişi sensin dedi damat. Ayrıca öğreneceklerini sır olarak saklamak zorunda da kalmayacaksın. Çünkü senden böyle bir şey istemeyeceğiz. Sakın bana söylemek istediğinden daha fazla bir şey söyleme. Kayınpederim ve yeğenim geçtiğimiz gece öldüler. Onları sınırın öbür tarafına götürdük. Ölüm orada faaliyetine devam ediyor. Onları öldürdünüz yani, dedi komşu heyecanla. Bir anlamda öyle tabii. Çünkü onlar oraya kendi ayaklarıyla gidecek durumda değildiler. Başka bir açıdan ise hayır. Çünkü biz kayınpederimin emrini uyguladık. Bebeğe gelince zavallıcık ne yaşayacak bir hali vardı ne de herhangi bir şey isteyecek durumu. Onları birbirlerine sarılı bir şekilde bir diş budak ağacının altına gömdük. Komşu başını ellerinin arasına almıştı. Ya şimdi? Şimdi de muhtemelen gidip bunları bütün kasabaya anlatırsın. Polis bizi gözaltına alır. Büyük bir ihtimalle yargılanır ve işlemediğimiz bir suçtan dolayı cezalandırılırız. İşlemedik ne demek? Tabii ki suç işlediniz. Sınırdan bir metre geride yaşıyorlardı. Sınırı bir metre geçtiğimizde ise ölmüşlerdi. Sen söyle bakalım. Onları ne zaman ve nasıl öldürdük? Eğer onları götürmemiş olsaydınız, evet burada olurlardı ve gelmeyen bir ölümü beklemeye devam ederlerdi. Üç kadın sakin bir şekilde ve sessizce komşularına bakıyorlardı. Gidiyorum dedi komşuları. Doğrusu bir şeylerin döndüğünü anlamıştım. Ama böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Senden bir ricam olacak dedi damat. Nedir? Benimle birlikte polise gelmeni isteyeceğim. Böylelikle kapı kapı gezip işlediğimiz korkunç suçları anlatma zahmetinden de kurtulmuş olursun. Düşünsene bir kez. Çocuk katilliği var. Baba katilliği var. Tanrı aşkına ne menem katillermişiz biz bu evde yaşayanlar yahu. Ben böyle anlatacak değilim. Biliyorum. Biliyorum. Gel benimle. Ne zaman? Hemen şimdi. Demir tavında dövülür. Gidelim. Ne yargılandılar ne de hüküm giydiler. Bomba gibi patlayan haber yıldırım hızıyla tüm ülkeyi dolaştı. Basın ve yayın organları alçakları kınadılar. Katil kız kardeşler, suç ortağı damat türünden yorumlar yapıldı. İhtiyarla günahsız yavrunun ardından gözyaşları döküldü. İkisi bir anda herkesin sahip olmayı istediği büyük baba ve torun oldular. Halkın ahlak düzeyinin barometresi gibi davranan sağduyulu gazeteler, bininci kez her türlü şehrin kaynağı, kökeni ve nedeni olarak gördükleri toplumdaki ahlaki çöküntü meselesine parmak bastılar. Buna karşın 48 saat içinde ülkenin tüm sınır bölgelerinden benzer uygulamalarla ilgili haberler yağmaya başladı. Başka arabalar ve başka katırlar düşkün başka bedenleri taşıdılar. Sahte ambulanslar bedenleri terk edecekleri noktaları bulabilmek için ıssız patikalarda dolanıp durdular. Götürülen şahıslar çıktıkları yolculuklar boyunca hemen hemen her zaman emniyet kemerleriyle bağlıydılar. Bazı istisnai durumlarda ise araba bagajlarına saklanıp üzerlerinin battaniyeyle örtüldüğü de görüldü. Her marka, fiyat ve modelden araba keskin tarafı çıplak gözle görülemeyen incecik bir sınır çizgisinden ibaret olan bu yeni giyotin türüne insan taşıdılar. Ölüm sınırının bu tarafında onları sürekli bir acıya mahkum etmişti. Aynı şekilde davranan ailelerin bir kısmının yaptıklarını mazur göstermek için bu trafiğin mimarları olan ve önceki bölümden tanıdığımız umutsuz köylülerin öne sürdüklerine benzer söylemleri bile bulunmuyordu. Bazıları ölüm döşeğindeki ebeveynlerini ya da dede ve ninelerini yabancı bir ülkeye götürerek onları nihai yolculuğa çıkarmayı, salt ölüm döşeğindeki bu akrabaların evlerindeki varlıklarından doğan yükten kurtulmak amacıyla yapıyorlardı. Önceleri torunuyla birlikte gömülen ihtiyarın kızları ve damadını hararetle kınayan, daha da ileri giderek bekar halayı yardım ve yataklıkla suçlayan basın ve yayın organları, bu yeni furya sonrasında böylesi bir ulusal buhran ortamında iki yüzlü maskelerinin ardındaki gerçek yüzleri ortaya çıkan namuslu görünümlü kişilerin acımasızlıklarını ve vatanseverlik duygularının zayıflığını eleştiriyorlardı. Dışarıda üç komşu ülkenin hükümetleriyle içeride muhalefet tarafından sıkıştırılan hükümet başkanı da bu insanlık dışı davranışı kınadı. Yaşam hakkına saygı gösterilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Ve silahlı kuvvetlerin sınırlar boyunca önlem alacağını ve ölüm döşeğinde bulunan hiç kimsenin hattı geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Sınırı aşmak girişiminin kişilerin kendi isteğiyle ya da akrabalarının keyfi kararıyla olmasının da uygulamayı değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi. Başbakan açıklamasında doğal olarak buna yer vermemişti. Ama hükümetin ortak aklının derinliklerinde, ta derinlerde bu kaçış olgusuna çok da kötü gözle bakılmıyordu. Zira bu hareket henüz alarm verecek düzeyde olmamasına karşın 3 aydır ülkeyi tehdit eden bir nüfus artışını frenlemekteydi. Başbakan aynı şekilde o gün İçişleri Bakanı'yla gizlice bir araya geldiğini ve ölüm döşeğinde bulunan kişilerin yakınları tarafından yapılacak herhangi bir şüpheli hareketi izlemek üzere ülkenin tüm bölgelerinde, şehirlerinde, kasaba ve köylerinde casuslar görevlendirilmesi meselesini konuştuklarında açıklamadı. Müdahale edip edilmemesi kararı her bir vaka için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak alınacaktı. Çünkü hükümetin önceliği bu yeni ortaya çıkan göç türünü tamamen durdurmak değil, komşu ülkelerin endişelerine kısmen de olsa cevap vererek bir süreliğine olsun itirazlarını dindirebilmekti. "Biz onların isteklerini yerine getirmek için bulunmuyoruz burada," dedi otoriter bir biçimde başbakan. "Mezralar, büyük araziye sahip çiftlikler, dağınık düzenli evler halen takibat dışında," diye ekledi İçişleri Bakanı. "Oraları rahat bırakacağız. İstediklerini yapsınlar. Bizzat kendi deneyiminizle sabittir Sayın Bakan. Herkesin başına bir polis dikemeyiz. 2 hafta kadar her şey yolunda gitti. Ama 2. haftanın sonunda gözlemci ajanların bazıları telefonla tehdit edildiklerinden yakınmaya başladılar. Telefonları edenler onlardan sakin bir hayat sürmek istiyorlarsa ölümcül hastaların nakillerine göz yummalarını, hatta gözlerini tamamen kapatmalarını istiyorlardı. Aksi takdirde izledikleri ölümcül durumdakiler grubuna kendileri de dahil olabilirlerdi. 4 ajanın aileleri aranarak bunların ölüm döşeğindeki bedenlerinin belirli yerlerden alınması söylendiğinde gözdağı verenlerin boş konuşmadıkları anlaşıldı. Bulunduklarında ölü değillerdi. Ama sağ da sayılmazlardı. Durumun vahameti karşısında İçişleri Bakanı tanınmayan bu düşmana karşı gücünü göstermeye karar verdi. Bir yandan ajanların işlerini daha sıkı tutmalarını emredip diğer yandan da başbakanın talimatıyla uygulanan kaçakların elenmesi ve değerlendirilmesi sistemini yürürlükten kaldırdı. Cevap gelmekte gecikmedi. 4 ajan daha önceki meslektaşlarının akıbetine uğradılar. Tek fark bu kez yalnızca bir telefon gelmesiydi ve aranan numara İçişleri Bakanlığı'na aitti. Her ne kadar bu davranış bir yönüyle kışkırtma gibi görünse de diğer yönden mantık çerçevesinde bir davranış olarak da algılanabilirdi. Birileri adeta "biz varız" diyordu. Mesaj bu kadarla kalmıyor, içinde yapıcı bir öneriyi de barındırıyordu. "Bir centilmenlik anlaşması yapalım," demişti telefonun ucundaki ses. "Bakanlık ajanlarını geri çeksin. Biz de hastaların nakillerini üstlenelim." "Siz kimsiniz?" diye sormuştu telefonun geldiği birimin müdürü. "Yalnızca düzen ve disiplin aşığı bir grup insanız. İşimizin uzmanıyız. Karmaşadan nefret eder, daima sözümüzü tutarız. Sonuç olarak namuslu insanlarız." "Peki bir adı var mı bu grubun?" diye sordu memur. "Bize mafya diyenler var. Ama PH ile yazılıyor." "Neden öyle?" "Diğerinden, klasik olandan ayrılmak için. Devlet mafyalarla anlaşma yapmaz. Noter onaylı belgelerle yapılmayacağını biliyoruz. Öyle de yapmaz, başka türlü de." "Sizin göreviniz nedir?" "Birim sorumlusu müdürüm." "Gerçek hayatı bilmeyen birisiniz yani." "Benim sorumluluklarım var. Şu anda bizi ilgilendiren tek şey önerimizi yetkili mercilere iletmeniz. Ulaşabilirseniz bakana iletin." "Ben bakana ulaşamam ama bu görüşme silsile takip edilerek üst makamlara iletilecektir. Önerimizi değerlendirmesi için hükümete 48 saat veriyoruz. 1 dakika fazla değil. Yanıt olumlu olmadığı takdirde 9 ajanın komaya sokulacağı silsileyi oluşturan makamlara bildirin." "Öyle yapacağım. Yarın değil öbür gün. Aynı saatte. Yanıt almak için sizi arayacağım." "Not alınmıştır. Sizinle konuşmak bir zevkti. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim." "Ajanlarınız evlerine sağ salim dönmeye başladıklarında fikriniz değişecektir. Çocukluğunuzda öğrendiğiniz dualardan hatırladıklarınız varsa işlerin bu yönde gelişmesi için okumaya başlayın. Anlıyorum. Anlayacağınızı biliyordum. Öyle. Söylediğim gibi 48 saatiniz var. Bir dakika fazlası değil. Tekrar aradığınızda muhatabınız ben olmayacağımı söyleyebilirim. Ben muhatabın siz olacağınıza eminim. Neden? Bakan Bey benimle doğrudan konuşmayı istemeyecektir. Öte yandan işler ters giderse günah keçisi de siz olacaksınız. Önerimizin bir centilmenlik anlaşması olduğunu unutmayınız. Evet bayım. İyi günler diliyorum. İyi günler. Bölüm müdürü telefon cihazına takılı bandı çıkardı ve silsile çerçevesindeki amirini görmeye gitti. Yarım saat sonra kaset İçişleri Bakanı'nın elindeydi. Bakan kaseti bir kez dinledi. Bir kez daha dinledi. Üçüncü kez dinledi ve sordu. O birim müdürü güvenilir biri midir? Kendisinden en ufak bir şikayetimiz olmamıştır diye yanıtladı silsilede yer alan yetkili. Umarım büyük şikayetleriniz de olmamıştır. Ne ufak ne büyük. Hayır efendim dedi kelime oyununun farkına varmayan yetkili. Bakan kaseti teypten çıkardı ve şeridini çekmeye başladı. Şeridi tamamen çektiğinde kristal bir kül tablasının içine koyup çakmağıyla tutuşturdu. Kaset buruştu, küçüldü, bir dakikaya kalmadan bozuldu. Şekilsiz, kapkara bir yumağa dönüştü. Telefonu edenler de konuşmayı kayda almışlardır, dedi silsiledeki yetkili. Önemli değil, elinde bir teyp ve iki kişinin sesi olan herkes böyle bir konuşma oluşturabilir. Önemli olan bizim elimizdeki bandın imha edilmiş olması. Esas kaseti imha ettiğinizde tüm olası kopyalarını da yok etmiş olursunuz. Sanırım arama kayıtlarının santralde muhafaza edildiğini size söylememe gerek yok efendim. Onların da yok edildiğinden emin olalım. Evet efendim, eğer başka bir emriniz yoksa konuyu rahatça değerlendirebilmeniz için izninizi isteyeceğim efendim. Ben düşündüm, gitmenize gerek yok. Beni şaşırtmadınız efendim. Siz değerlendirmelerinizi her zaman son derece hızlı yaparsınız. Eğer bu söylediğiniz doğru olmasaydı yağcılık sayılabilirdi. Ama gerçek. Hakikaten çok hızlı düşünürüm. Teklifi kabul edecek misiniz? Bir karşı teklif yapacağım. Korkarım kabul etmeyeceklerdir. Aracılık eden kişinin ifadeleri oldukça kesin. Hatta had safhada tehditkardı. Eğer beklediğimiz cevabı almazsak yine ajanlar komaya sokulacak demişti. Sevgili dostum, onlara vereceğimiz cevap beklemeleri olacak. Anlayamıyorum. Sevgili dostum, sakın sizi incitmek istediğimi düşünmeyin ama sizin sorununuz bir bakan gibi düşünmememeniz. Bu benim suçum. Üzgünüm efendim. Üzülmeyin. Eğer bir gün böyle bir makama oturmak üzere çağrılırsanız, bunun gibi bir koltuğa oturduğunuz anda nelerin değiştiğini, beyninizin nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Bu durumu hayal bile edemezsiniz. Kendimi fantazilere kaptırmak bana iyi gelmez efendim. Bir memurum ben. Eski bir atasözü vardır. Asla, asla demeyin. Evet efendim, ama şu an itibarıyla asla karşılaşmayacağımızı düşündüğümüz türden bir sorun sizin önünüzde duruyor, diyerek cevap verdi silsiledeki amir. Bir yandan da parmağıyla kül tablasının içindeki yanık bandı işaret ediyordu. Hatları iyi çizilmiş bir strateji takip edildiğinde, meselenin ayrıntıları da iyi biliniyorsa, güvenli bir hareket tarzı belirlemek zor değildir. Sizi can kulağıyla dinliyorum Sayın Bakan. Yarın değil, öbür gün. Aracının telefonuna yine aynı bölüm müdürünüz cevap verecek. Bakanlık adına tek görüşmeci o olacak. İşin içine başka kimse karışmayacak. Bize yaptıkları teklifi değerlendirmeye alma konusunda onlarla hemfikir olduğumuzu söyleyecek. Ama ne kamuoyunun ne de muhalefetin binlerce ajanının herhangi bir makul açıklama olmaksızın bir anda geri çekilmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizecek. Tabii bu konuyla artık mafyanın ilgilenecek olması makul bir açıklama sayılmaz. Tabii tabii sayılmaz ama zannediyorum konuya açıklık getirmek için daha özenli bir dil kullanabilirdiniz. Affedersiniz Sayın Bakan. Bir anda düşünmeden söyledim o sözleri. Tamam tamam. Bu konuya gelindiğinde bölüm müdürü alternatif öneri olarak da adlandırabileceğimiz bir karşı teklif öne sürecek. Ajanlar geri çekilmeyecek. Oldukları yerde kalacaklar. Ama etkisiz hale getirilecekler. Etkisiz hale mi getirilecekler? Evet, tanım yeterince açık sanıyorum. Şüphesiz açık efendim. Ben yalnızca şaşkınlığımı ifade etmek istemiştim. Neden şaşırdığınızı anlayamadım. Bu alçakların isteklerini yerine getirdiğimiz görünümü vermeden bu işten sıyrılmamızın tek yolu bu. Gerçekte teslim olmamıza rağmen. Önemli olan görünümü kurtarmak. Cepheden bakıldığında olayın kötü durmaması. Perde arkasında olup bitenler bizim sorumluluğumuzda olmayacak. Örneğin, bu tür bir taşıma hizmeti veren bir aracı durdurduğumuzu ve içindekileri gözaltına aldığımızı varsayalım. Ölümcül hastanın yakınlarının ödedikleri faturada bu riskin olduğu aşikardır. Bu işlerin makbuzu faturası olmaz ve mafya vergi ödemez. Söz gelimi diyorum yani. Bu işte önemli olan hepimizin bu işten kazançlı çıkacak olmamız. Biz üzerimizdeki bu yükten kurtulacağız. Ajanlar artık saldırıya uğramayacaklar. Aileler bir türlü ölemeyen canlı ölülerini ölü canlılara dönüştürdükleri için rahat edecekler. Mafya da bu işten para kazanacak. Mükemmel bir düzen bu Sayın Bakan. Özellikle de ayrıntıların açıklanmasının tarafların hiçbirinin işine gelmeyecek olması itibarıyla mükemmel diyebiliriz. Sanırım haklısınız efendim. Belki de bakanınızı fazlasıyla ahlaksız buluyorsunuzdur. Aman efendim o ne kelime. Yalnızca olayları bu denli çabuk bir şekilde, bu denli uygun bir mantık çerçevesinde yerli yerine koyabilmeniz beni hayrete düşürdü. Tecrübe dostum. Biz buna tecrübe diyoruz. Bölüm müdürüyle görüşüp talimatlarınızı ona bildireceğim. Daha önce de söylediğim gibi kendisinden en ufak bir şikayetimiz olmamıştır. Büyük şikayetleriniz de olmamıştır sanırım. Ne öyle ne böyle efendim. Hiçbir şikayetimiz olmamıştır kendisinden, dedi amir. Kelime oyununu bu kez fark etmişti. Her şey ya da neredeyse her şey bakanın öngördüğü gibi gerçekleşti. Kendilerini mafya olarak adlandıran kanun kaçakları örgütünün aracısı ne bir dakika önce ne de bir dakika sonra tam bildirilen vakitte aradı ve bakanın cevabını sordu. Bölüm müdürü kendine verilen görevi oldukça etkin bir şekilde yerine getirdi. Açık ve net davrandı. Temel mevzuda da oldukça ikna ediciydi. Ajanların görev yerlerinde kalacaklarını ama etkisizleştireceklerini söyleyerek bunun karşılığında da o şartlarda elde edilebilecek en olumlu yanıtı aldı ve gönül rahatlığıyla silsiledeki amirine iletti. Hükümetin karşı teklifinin dikkatle inceleneceği ve yanıtın 24 saat sonra tekrar aranarak bildirileceği söylenmişti. Gerçekten de öyle oldu. Yapılan inceleme sonunda hükümetin teklifinin kabul edilebilir olduğu sonucu çıkmıştı. Ancak bir şartları vardı. Etkisiz kılınacak ajanlar, hükümete sadık olan ajanlar olacaktı. Diğer bir deyişle mafya bir grup ajanı kendi hesabına çalışması için ikna edecek, ikna edilemeyenler de devlet tarafından etkisiz hale getirilecekti. Şimdi kanun kaçaklarının bakış açısını anlamaya çalışalım. Ülke sathına yayılmış, uzun vadeli bir operasyonla karşı karşıya bulunuyorlardı. Deneyimli adamlarının önemli bir kısmını sonsuza dek gereksiz bir acı çekmekte olan sevdiklerinden kurtulmaya prensipte meyilli olabilecek ailelere yapılan ziyaretlere ayırmış durumdaydılar. Doğal olarak devlet tarafından kurulmuş olan devasa ajan ağını kullanmak işlerine gelecekti. Ve bu kitleyi ikna edebilmek için de en sevdikleri silahlar olan rüşvet, yolsuzluk, korkutma gibi usulleri kullanacaklardı. Böylesi bir işbirliği doğal olarak bakanın yaptığı planı devletin ve hükümetin saygınlığı açısından oldukça tartışmalı bir hale getirecekti. Bakan kılıçla duvar, sakalla bıyık, 40 katırla 40 satır arasında kaldığını hissettiğinde önlerine çıkan bu beklenmedik kördüğümü arz etmek üzere başbakanın yanına koştu. İşin en kötü yanı işlerin artık geri dönülmez bir sürece girmiş olmasıydı. Hükümet başkanı, İçişleri Bakanı'ndan da daha deneyimli olmasına karşın yeni bir pazarlık önermekten başka bir çözüm bulamadı soruna. Öneri bir kota oluşturulmasından ve karşı tarafa hizmet edecek ajanların sayısının örneğin %25 gibi bir rakamla sınırlanmasından ibaret olacaktı. Artık sabrını yitirme aşamasında bulunan telefondaki sese anlaşma zeminini bildirme görevi yine bölüm müdürüne düşmüştü. Gerek İçişleri Bakanı, gerekse Başbakan sabırsızlıkla ve ümitle anlaşmaya varılmasını beklemekteydiler. Tabii bu anlaşmada imza söz konusu değildi. En nihayetinde bu bir centilmenlik anlaşmasıydı ve ortada sadece verilen sözler olacaktı. Sözlükteki tanıma bakılırsa bu tür anlaşmalarda yasal formaliteler göz ardı edilirdi. Bu süreçte bakanın mafya üyelerinin nedenli kötü niyetli ve habis ruhlu olabilecekleri konusunda hiçbir fikri bulunmadığı da ortaya çıktı. Bu adamlar öncelikle nihai cevaplarını bildirmek üzere herhangi bir süre ortaya koymadılar. Bakan öylesine zor durumda kaldı ki istifa mektubunu her an sunmaya hazırladı kendini. Birkaç gün sonra aradıklarında ise sadece anlaşma zemini konusunda herhangi bir karara varamadıklarını açıklayıp anlaşmaya pek istekli olmadıklarını ortaya koyarcasına önceki gün kaybolan 4 ajanın perişan halde bulunmalarıyla hiçbir alakaları olmadığını bildirdiler. Gösterilen sabrın hayır da şer de olsa er ya da geç bir mükafatı olacağını ortaya koyar nitelikteki cevap ise bir süre sonra geldi. Mafyanın genel yönetiminin hükümete bölüm müdürü ve silsiledeki amir aracılığıyla bildirdiği bu cevap iki ana başlıktan oluşuyordu. Madde A, söz konusu ajan yüzdesi %25 olarak değil, %35 olarak belirlenecekti. Madde B, teşkilat yetkililere haber vermeksizin ve tabii ki onların onayına gerek duymaksızın gerekli gördüğü bölgelerdeki işlevsizleştirilmiş ajanların yerine kendilerine bağlı ajanları görevlendirebilecek ve bu ajanlar diğerlerinin yerlerine geçeceklerdi. Hükümetin önünde bu öneriyi kabul etmek ya da reddetmekten başka seçenek kalmamıştı. Bu ikilemden kurtulmanın bir çıkar yolunu görebiliyor musunuz? Diye sordu Başbakan İçişleri Bakanı'na. Görmek bir yana, böyle bir çıkar yolu olduğunu bile sanmıyorum efendim. Önerilerini kabul etmediğimiz takdirde her geçen gün 4 ajanımızın gerek hizmetler açısından gerekse yaşamsal açıdan iş göremez hale getirileceğini düşünüyorum. Öte yandan önerilerini kabul edersek tamamıyla bu adamların avucuna düşmüş olacağız. Kim bilir ne kadar süreliğine. Sonsuza dek ya da en azından evde yük olarak gördükleri akrabalarından kurtulmak uğruna herhangi bir fiyatı ödemeye gönüllü insanlar var oldukça. Bunları konuşurken aklıma bir fikir geldi. Bilmem, buna sevinmeli miyim? Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım Sayın Başbakan. Eğer bir çeşit yük olmaya başladıysam bir tek kelimenizle gereğini yapabilirim. Devam edin, devam edin. Bu kadar alıngan olmanıza gerek yok. Söyleyin fikrinizi. Sayın Başbakan, sanırım son derece açık bir arz talep örneği ile karşı karşıyayız. Nasıl derseniz, size insanların şu an itibariyle yalnızca tek bir ölüm seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Hani şu meşhur, içinden çıkılamayan soru vardır ya, tavuk yumurta meselesinden söz ediyorum. İşte o örnekte de talep mi arzdan önce gelmiş, yoksa tam tersine arz mı talebi harekete geçirmiş bilinmez. Esasında düşünüyorum da sizi İçişleri Bakanlığı'ndan alıp Ekonomi Bakanlığı'na mı getirsek acaba? Aslında ikisi çok farklı şeyler sayılmaz Sayın Başbakan. İçişlerinin bir ekonomisi olduğu gibi ekonominin de içişleri var. Bir benzetme yapmak gerekirse bu işler bileşik kaplar yasasına benziyor. Lütfen konudan uzaklaşmayın. Fikrinizi söyleyin. Çözümün sınırın öbür tarafında olabileceği fikri eğer o ilk ailenin aklına gelmemiş olsaydı bugün karşı karşıya kaldığımız durumda oldukça farklı olabilirdi. Diğer bir deyişle bu ilk ailenin ortaya koyduğu örneği takip eden aileler olmasaydı mafyada bugün olmayan bir iş kolunu geliştirmeye çalışamayacaktı. Teorik olarak öyle. Öte yandan Biz bu mafyanın taşın olmayan suyunu sıkıp taşın kendinden daha pahalıya satmaya çalışacağını da biliyoruz. Ama bu başka bir konu. Esasında çok basit bir şey bu Sayın Başbakan. Umarım öyledir. Kısaca ifade etmek gerekirse efendim, yapacağımız şey arzı kısmaktan ibaret. Peki nasıl olacak bu iş? Dayanışma, karşısındakini sevme ve en kutsal insanlık prensipleri adına aileleri ikna edeceğiz. Ve ölümcül hastalıklarını evde muhafaza etmelerini sağlayacağız. Peki nasıl olacak böyle bir mucize? Bütün basın ve yayın organlarının kullanılacağı çok büyük bir reklam kampanyası düşünüyorum. Yazılı basın, televizyon, radyo, sokak gösterileri, konunun açıklığa kavuşturulacağı toplantılar, sokaklarda broşür ve çıkartmalar dağıtılması, salonlarda ve sokaklarda sahnelenecek tiyatro oyunları, sinema, özellikle de duygusal yapımlar, çizgi filmler. Hani derler ya, insanların gözlerini yaşartacak bir kampanya sayesinde görev ve sorumluluklarından uzaklaşmış olan akrabalar içlerinde pişmanlık duyacaklar. Dayanışma duyguları gelişecek. Fedakarlık olgusu yeniden ortaya çıkacak. Merhamet hissedilecek. Çok kısa süre içerisinde günahkar aileler şu andaki kabul edilemez tutumlarının farkına varıp esas değerlerine geri döneceklerdir. En nihayetinde bu değerler kısa süre öncesine kadar yaşamlarının temel taşlarıydı. Hayretim gittikçe artmakta Sayın Bakan. Şimdi düşünüyorum da size kültür ya da din işlerinden sorumlu bakanlıkları mı versek acaba? Gördüğüm kadarıyla bu işlere de eğiliminiz var. Esasında Sayın Başbakan, üç bakanlığı da birleştirebileceğimizi düşünüyorum. Olmuşken Ekonomi Bakanlığı'nı da ekleyelim bunlara. Evet, evet. Birleşik Kaplar Yasası gereğince böyle olabilir. Sizin yapamayacağınız bakanlık İletişim Bakanlığı olurdu sevgili dostum. Aileleri terk ettikleri hassas ruh hallerine geri döndürmek için düzenlenecek reklam kampanyası fikri tam bir deli saçması. Neden Sayın Başbakan? Çünkü bu tür kampanyalar esasında yalnızca kampanyayı düzenlemek için para alanların işine yarar. Biz bunlardan çok düzenledik. Evet. Sonuçlar da ortada. Öte yandan da bu yapacağınız kampanya sonuç verecek bile olsa bu bugünden yarına alınacak bir sonuç olmayacaktır. Oysa ben şu anda bir karar almak durumundayım. O halde emirlerinizi bekliyorum Sayın Başbakanım. Hükümetin başı umutsuz bir şekilde gülümsedi. Bütün bunlar anlamsız, saçma sapan dedi. Hiçbir seçeneğimiz olmadığını biliyoruz ve yaptığımız tüm girişimlerin durumu daha da kötüye götürdüğünü gördük. Evet öyle. Hal böyleyken özellikle de her gün yedikleri darbelerle ölümün eşiğine getirilmiş 4 ajanla karşı karşıya kaldığımız değerlendirildiğinde bu adamların öne sürdüğü koşulları kabul etmekten başka çaremiz olmadığı açıkça görülüyor. Yıldırım tarzı bir polis operasyonu da başlatabiliriz. Baskınlar yapıp bu mafyanın üyelerinden birkaç düzinesini hapse atabilir. Belki bu şekilde geri adım atmalarını sağlayabiliriz. Ejderhayı öldürmenin yolu kafasını kesmekten geçer. Tırnaklarını törpüleyerek bir yere varamayız. Yine de belki işe yarar. Günde 4 ajandan söz ediyoruz Sayın İçişleri Bakanı. Günde 4 ajandan. Bence en iyisi elimizin kolumuzun bağlandığını kabul etmek. Muhalefet şiddetle üzerimize gelecek. Bizi ülkeyi mafyaya satmakla suçlayacaktır efendim. Ülke demeyeceklerdir. Vatan diyeceklerdir. Bu daha da ağır. Kilisenin bizim yanımızda olacağını ümit ediyorum. Onlara yarar sağlayacak türden birkaç ölüm olayı tezgahlar, bir de bu işi hayat kurtarmak için yaptığımızı söyleriz. Hayat kurtarmak artık söz konusu değil Sayın Başbakan. O eskidendi. Haklısınız. Yeni bir terim uydurmamız gerekecek. Bir sessizlik oldu. Sessizliği Başbakan bozdu. Bitirelim şu işi. Bölüm müdürünüze gerekli talimatları verin ve ajanların etkisizleştirilmesi planı üzerinde çalışmalara başlayın. Onlara hizmet edecek %25 oranındaki ajanın bölgesel dağılımı üzerinde mafyanın neler düşündüğünü de bilmek istiyorum. Ajanların %35'i üzerinde mutabık kalınmıştı Sayın Başbakan. Doğrusu uğraştığımız bozgunun en baştan beri çaresiz görünen düzeyinde ötesinde bir felakete dönüşmüş olduğunu hatırlatmanızdan dolayı size hiç müteşekkir değilim. Bugün üzücü bir gün. Sıradaki 4 ajanın aileleri burada olup bitenleri bilebilselerdi, eminim bugünü üzücü olarak tanımlamazlardı. Ya o ajanların yarın belki de mafyaya hizmet ediyor olacaklarını bilmek? Hayat böyledir, sevgili Bileşik Kaplar Bakanlığı Bakan Adayı, İçişleri, Sayın Başbakan, İçişleri, esas kap orası olacak zaten. 4. ayrımın sonu, sayfa 58.